Ayrım 7. Kök Tengri'nin Çocukları. Ahmet Taşal, sayfa 62. 3.17. Hunlar artık yeniliyorlar. İlk Çin galibiyeti M.Ö. 127 yılında gerçekleşmiştir. Bu yılda General Wei Qing ordusuyla Yunchung'dan Longxi'ye doğru sınırdan geçirdi. Ordos'taki toprakları aldıktan sonra Wu Yuan ve Shongfang garnizonlarını kurup bölgeyi iskan etmek için 100 bin Çinliyi yolladı. Bu tarihten sonra Ordos tamamen Çin'e bağlandı. Böylece Hunların ekonomik rezerv kaynakları ellerinden çıkıyordu. Hunlar M.Ö. 121 yılında Ho Chu Ping'in idare ettiği ordudan ikinci büyük yenilgilerini aldılar. Bu general hafif süvari birliğini Longxi'den batıya doğru bizzat götürdü ve Hunların sağ batı kanadının topraklarının işlerine girdi. Qilan ve Luhu adlı Hun komandanlarının öldürüldüğü savaşta Çinli general 5 Hun beyliğinin içinden geçerek gitmişti. Kansu koridorunu koruyan bey Hun Ye'nin oğlunu öldürdü. Daha sonra General Ho Chu Ping, Yanqi ve Qi'lerin dağlarını Hunlardan aldı. Hun Ye'yi 40 bin askeriyle Çin'e teslim olmaya zorladı. Ordusu kaybeden Hunlar, kendileri için hayati önem taşıyan bir başka bölgeyi, Kansu koridorunun devamını, tarihi İpek yolundan batıya doğru uzanacak olan Etsin Gölü'ne, Qinghai'ye kadar olan toprakları ellerinden çıkarıyorlardı. Milattan önce 119'da Beqing ve Ho Chu Ping'in her biri 30-50 bin piyade askeriyle takip edilen 50'şer bin kişilik süvari askerleriyle ayrı ayrı yollardan giderek Hun hükümdarını Gobi Çölü'nün kuzeyine sürdü. Wei Qing'in Shanyu'yu Kuzey Tianyan Dağları civarındaki Chao Hsin Kalesi'ne kadar takip etti. Ho Chu Ping ise Langchuhsu Dağı'ndan Holan ile Yin Dağları arası ve Kuyen'de adak törenleri yaptığı Hanhai Gobi Çölü'ne kadar ulaştı. 3.18 Savaşın Sonucu. Bu yıldaki galibiyetten sonra Çinliler artık Hunların teslim olmasını bekliyorlardı. Buna karşılık Hunlar eşit şartlarda bir anlaşma teklif edince elçilerine hakaret edip tutukladılar. Akabinde Hunların itaatini temin için bir elçilik heyetini Hun merkezine yolladılar. Hunlar aslında kolay boyun eğmiyordu. Bunun üzerine Hunlara bağlı toplulukları ayaklandırıp onların üzerine saldırtma politikasına girişti. Arka arkaya yenilgiye uğrayan Hunlar merkezlerini Gobi Çölü'nün kuzeyine naklettiler. Kaynaklara göre iki general 80-90 bin Hun'u öldürmüş ya da tutsak etmişti. Ancak aynı miktarda asker kaybına Çinliler de uğramışlardı. Çin ordularının elinde seferden önce 140 bin at varken dönüşünde at miktarı 30 bine inmişti. At sayısının azlığı yüzünden Çinliler bir daha uzun bir süre çölün içine ve kuzeyine sefere çıkamamışlardır. Milattan önce 121 ve 119 yıllarında yapılan iki büyük savaş sonucunda Hunlar, Çiliyen ve Yansih dağlarındaki çok değerli olduklarını düşündükleri otlaklarını kaybettiler. Bu durum bir şarkılarına yansıdı. Çiliyen dağlarımızı kaybettikten beri hayvanlarımız artık çoğalmıyor. Yanqi dağlarımızı kaybettikten beri kadınlarımız yanaklarını neşelendirecek allık bulamıyor. Bir başka değişiklik ise Kansu koridorundan batıya Lobnor'a kadar uzanan toprakların kaybıydı. Han İmparatorluğu bu bölgede stratejik Choyuchuan garnizonunu kurarak Hunları Chiang halklarından yani Tibetli müttefiklerinden ayırdı. Böylece Çinliler ilk defa batı bölgelerine girmiş oluyorlardı. Artık Hunlar bölgenin tek hakimi değillerdi. Diğer bir örnek Wang Mang döneminin milattan sonra 923 bir görevlisine göre Han güçleri Hunlara saldırmak üzere sınırdan çıktıklarında birçok zorlukla karşılaşmalarıydı. Bu problemlerden bir tanesi yiyecek sağlamaktı. Bir askerin 300 günlük yürüyüş için 18 çuval kuru pirince ihtiyacı vardı. pirincin öküzler tarafından taşınması gerekiyordu. Ancak öküzün yemi için 20 çuval buğday eklemek gerekiyordu. Zaten 100 gün içinde bir öküz ölüyordu. Kalan pirinci askerin taşıması ise çok zordu. Sonbahar ve kış mevsimleri son derece soğuktu. Bahar ve yaz dönemleri ise çok rüzgarlıydı. Askerler hiçbir zaman bu kuzey seferlerinde yeterli miktarda yakacak taşımıyorlardı. Dolayısıyla Hunlara karşı Çin seferi 100 günden fazla sürmemişti. 3.19 Batı Türkistan için güç mücadelesi. Milattan önce 115'ten 60 yılına kadar yaklaşık yarım yüzyıl Hunlarla Çinliler Batı bölgeleri için mücadele ettiler. Han hanedanı Batı bölgelerinin Hunlara çok önemli zenginlik sağladığının farkındaydı. İmparator Wu, M.Ö. 140-87, saltanatının ilk yıllarında Büyük Yuchi ile Hunlara karşı saldırmak için ittifak yapmak maksadıyla Changqian'i Büyük Yuchi'yi bulmak için yolladı. Yuchi'lar, Kansu ve kuzeybatısında yaşayan bir kavimdi. Yukarıda bahsedildiği gibi Motu tarafından yenilince batıya, Fergana'ya, sonra Afganistan'a doğru ilerleyip Kuşan devletini kurdular. Kendilerine müttefik arayan Çinliler hala onlara ulaşmayı ümit ediyorlardı. Changqian ilk görevinde başarısız olmuştu. Buna rağmen Hunlar arasında geçirdiği 10 yıllık hapis hayatı ve Baktriya'ya kadar yaptığı seyahat ona çok şey kazandırdı. Çinliler onun sayesinde ilk defa gerçek anlamda Batı bölgelerini yani Batı Türkistan sahasının halklarını tanıma fırsatı buluyorlardı. İlk defa M.Ö. 138 yılında Hunlara karşı Han İmparatoru tarafından ittifak yapmak maksadıyla Afganistan taraflarında bulunan Yuchi'lara gönderilen Changqi'den gerçek anlamda Batı dünyasının kapılarını Çin'e açan kişidir. Önce Hunlara esir düşen Changqian, burada 10 yıl kalıp bir Hun kızıyla evlenmiş, daha sonra bir fırsatını bularak kaçmış ve Yuchi'ları bulmuştur. Yuchi'lar Çin'le ittifaka yanaşmayınca geri dönerken Hunlar tarafından esir edilmiştir. Onun getirdiği bilgilerde askeri açıdan çok değerli bilgiler vardı. Milattan önce 123 yılında Changqian, Wang Qing'in ordusuna rehberlik etmiş ve bu esnada Hunların Sa Bilge Kralı'na karşı oldukça stratejik ve başarılı savaş yapılmıştır. Neticede Han İmparatoru onun getirdiği bilgileri verimli bir şekilde kullanmaya girişmiştir. 3.20 Hunlara karşı ittifak arayışları. Han İmparatoru Wu, Hunlara karşı müttefik aramaktan vazgeçmemişti. Milattan önce 115 yılında Changqian, Batı bölgelerine ikinci defa gönderildi. Fergana, Taiyuan, Sogdiana, Kangchu ve Wusun gibi devletlerle ilk ilişkileri kurmakta başarılı oldu. Genelde Batı bölgelerine karşı altın ve ipek hediyeler kullanılıyordu. Bazen de evlilik önemli bir pazarlık konusuydu. Milattan önce Motu'ya karşı Wusun kralı Kun Mo ile pazarlık yapılmış ve bir Çinli prenses verilmek suretiyle ittifak kurulmuştu. Hunlar da bir prenses gönderince Kun Mo Çinli prensesi sağ gelin, Hun prensesini sol gelin yaptı. Hunlarda sol taraf daha üstündü. Wusunlar için de durum aynıydı. Hun ve Han arasındaki batı bölgeleri üzerindeki hakimiyet mücadelesi yeni bir siyasi çehre de kazanmıştır. Nitekim M.Ö. 108 yılında General Cao Po'nu Lu Lan'ı yendi. Lu Lan, Çin'e teslim olunca bunu duyan Hunlar Lu Lan'a hücum ettiler. Lu Lan kralı bir oğlunu Çin'e, bir başka oğlunu Hunlara rehin olarak göndermek zorunda kaldı. 3.21 Hun hakimiyet alanı Çinlilerin eline geçiyor. Milattan önce 108 yılından birkaç on yıl sonra Lu Lan, Lobnor kralı öldü. Hunlar onun öldüğünü duyar duymaz kendilerinde rehin bulunan prensi derhal Lu Lan'a götürerek tahta çıkardılar. Böylece kendi taraftarı bir hükümdarı tahta oturtan Hunların hakimiyet alanlarında eski güçlerini kaybetmelerine rağmen yine de bazı kazanımlar elde ettiklerini görüyoruz. Neticede Hunlar uluslararası politikada hala başarılı işler yapıyorlar, eskiden hakim oldukları alanlarda etkili olduklarını ortaya koyuyorlardı. Kuca'da, Shiwishia, Hunların önemli bir askeri üsleri bulunuyordu. Bu üs vasıtasıyla diğer batı bölgelerini idare ediyorlardı. Fergana ve Wusun gibi bölgelere gitmek için Çinliler buradan geçmekteydi. Çinli general Chao Po'nu Luulan'ı işgal ettikten sonra Kuca üzerine yürüdü. Bu devlet Han İmparatorluğu'nun denetimine geçince daha batıdaki Fergana ve Wusunlarda Çin'in askeri etkisini hissetmeye başladı. Milattan önce 105 yılında Çin'in Wusunlarla evlilik ittifakı kurmasında söz konusu Kuca, Shuxi yolunun etkisi olmuştur. Aradan geçen asırlarda İpek yolunun en önemli güzergahlarından biri buradan geçecektir. Bundan sonraki yüzyılda Hunlar Kuca, Shuxia'yı tekrar bağlamak için defalarca savaştılar. Milattan önce 60 yılından sonra Hunlar nihayet Shuxia'nın üzerindeki denetimlerini tamamen kaybetti. Ancak birkaç bölge üzerinde bazı zamanlarda etkilerini sürdürdüler. Milattan sonra 123 yılında dahi Hunlar burasını ekonomik ve askeri üssü olarak kullanıyorlardı. Milattan önce 101 yılında Fergana, Çinli general Li Kuangli tarafından işgal edilmişti. Hunlar bunu engelleyemedi. Çünkü asker sayıları yetersizdi. Fergana'nın kan terleyen atlarından elde etmek ve batıdaki halklara han gücünü göstermek Çinlilerin hedefiydi. Kan terleyen ya da diğer adıyla cennet atları adıyla meşhur olan Fergana atları tarih boyunca Çinliler tarafından ilgi görmüş ve kaynaklarında övgüyle bahsedilmiştir. Kan terlemesinin sebebi atları sinek ısırması sebebiyle terle birlikte vücutlarından kan çıktığının görülmesinden kaynaklanmaktadır. Chang'an'dan 12.550 li 6.275 kilometre uzaklıkta olduğu bildirilen Fergana, Çin için önemli bir üs olabilirdi. Çin kaynaklarındaki ifadeye göre, Taiyuan, Fergana'nın ele geçirilmesinden sonra batı bölgelerinin bütün halkları şaşırıp korktular ve çoğu Han hanedanına haraç vermek için elçiler yolladı. Fergana bölgesi sahip olduğu zenginliklerle çok farklı özellikler taşıyordu. Aradan geçen yüzyıllarda önemini hep sürdürecektir. 3.22 Hunların batı bölgelerinde kontrolü kaybetmesinin sonuçları. Ekonomik kayıplar. Hunların batı bölgelerinin savaş meydanlarında sürekli yenilmeleri zamanla Han İmparatorluğu'nun bölgede hakimiyetinin artmasına yol açtı. Neticede M.Ö. 60 yılında batı bölgeleri koruyucu valiliği Hsiu Tuhu makamı kuruldu. Daha önce M.Ö. 60 yılında Zhechu kralı Hsien Hsien Tien'in Çin'e teslim olduğundan bahsedilmişti. Onun teslim olmasıyla Hunların Tung Pu Tu Wei makamının işlevi ortadan kalktı. Yani onun yerini söylediğimiz Çinlilerin makamı devralmıştır. Çinli general Chang Qi, Zhechu kralını teslim aldıktan sonra hemen ilk koruyucu general olarak tayin edildi. Bu Tuhu makamı askeri karargah olmakla birlikte bütün bölgeyi Çin kontrolünde tutmak gibi bir göreve daha sahipti. Hunların Tung Pu Tu Wei makamı aslında bir tür valilik gibi algılanmalıdır. Karaşar, Yanqi civarında olduğu tahmin edilmektedir. Çinlilerin genel valilik makamı da bu merkezden 3500 li, yaklaşık 1750 kilometre uzaklıkta bulunuyordu. Batı bölgelerinin kaybedilmesi sonucu Hunlar büyük ekonomik kayıplara da uğradılar. Buna karşı Çinliler ele geçirdikleri topraklarda tarım kolonileri, Tuntian kuruyorlardı. Her bir Tuntian'de 500 asker çiftçi vardı. Yerleşmelerinin amacı Çin askeri ve memurları için yeterli derecede yiyecek üretmekti. Kuca, Chuxi stratejik rol oynuyordu. Daha önce Hunların pirinç ambarı olan bölge Hun-Han mücadelesinin odak noktasıydı. İmparator Chao döneminde M.Ö. 86-74 Hunlar Kuca'da tam bir hakimiyete sahiptiler. M.Ö. 67'den sonra Hanlar burayı ele geçirdiler. Aynı tarihten sonra bölgeye Hun saldırıları başladı. M.Ö. 64'te Çinliler bölgeyi boşaltmak zorunda kaldı. Ancak Çinliler bölgede yaşayan halkı Kurla'ya, Çivuli'ye göç ettirdiler. Böylece toprağı işleyenlerden yoksun kalan Hunlar, M.Ö. 48'de hükümdarları Hua Hanye, Çin'e bağlanınca Kuca tamamen yeniden Çinlilerin kontrolüne geçti. Tuntian tarım garnizonları sistemi yeniden kuruldu. Bölgeye Wuchi valisi olarak yeni bir ad verildi. Hunlar Kuca'dan ekonomik tarım ürünleri açısından faydalanıyorlar. Hunlar demir silahlar başta olmak üzere kendilerine savaş malzemesi sağlıyorlardı. Ayrıca insan gücü de elde ediyorlardı. Hunlar vergi topluyorlardı. 3.23. Hunların iç yapılarında da zayıflama. Hunların zamanla güçten düşmeleri üzerine kendilerine bağlı olan halklar zamanla isyan etmeye başladılar. Bu kalkışmalarda Hunların ekonomisini temelinden sarstı. Milattan önce 72 yılında Wusunlar, aşağıda teferruatı ile anlatılacaktır, Çinlilerin de yardımıyla Hunların Sa Luli kumandanının karargahını yağma etmiş ve Hun halkından yönetici sınıf dahil 40 bin kişiyi yakalamıştı. Ayrıca 750 bin baş at, öküz, koyun, eşek ve deve ele geçirmişti. Bundan bir yıl sonra Tinglingler, Wusun, Wuhuanlarla ittifak kurarak Hunlara saldırdılar. Hunlar nüfuslarının %30'unu ve hayvanlarının yarısını kaybetti. Bu olayla birlikte Hunların kendilerine bağlı halklar üzerindeki hakimiyetleri tamamen sona erdi. Hun İmparatorluğunda doğuda Tungus, Tunghu topraklarını, batıda geniş toprakları kendine bağladıktan sonra bir idare sistemi kurulmuştu. Motu zamanında ikili bir sistem vardı. Shanyu'nun altında sol ve sağ bilge prensler ile sağ ve sol Luli prensleri vardı. Beyler söz konusu. Her prensliğin içinde prens son derece geniş özelliğe sahipti. Kendi alt subay ve memurlarını tayin etme yetkisi vardı. Genişleme oldukça, mesela M.Ö. 120 civarında Hun batı yakasında Gansu'da Hun Ye, Su Tu olarak adlandırılan Hun prensleri, yerel idareler ortaya çıktı. Bunlar bahsedilen sistemin dışındaydı. Hutu ve Erşi zamanında M.Ö. 18-46 Jeçu kralına Hun İmparatorluğu'nun batı değil güney kısmını idare etme yetkisi verilmişti. Demek ki zaman ve şartlara göre teşkilatta yenilikler yapılıyordu. Huhan Shu'da sonraki devirlerde 6 ek sağ ve sol krallıklardan bahsedilmektedir. M.Ö. 1. asır ortalarında yönetimde çatlaklar oluştu. M.Ö. 48 yılında Güney Hunlarının Shanyu'su Pi kendine bağlı olan 8 boy reisi tarafından seçilmişti. M.Ö. 114-60 yılları arasında Hunlarda 7 Shanyu başa geçti. Wu Wei M.Ö. 114-105, Chan Shilu M.Ö. 105-103, Chu Liuhu M.Ö. 102-101, Tisiti Hu M.Ö. 101-97, Huluku M.Ö. 96-85, Huyenti M.Ö. 85-69, Hüsulu Chua Chu M.Ö. 68-60. Görüldüğü gibi her birinin saltanat dönemleri kısa olmuştur. Dışarıda uğranılan başarısızlıklar ülkenin içinde huzursuzlukların ortaya çıkmasına sebep oldu. Taht kavgaları da Hunları bunalıma sürüklüyordu. M.Ö. 57'de taht için mücadele eden 5 ayrı grup vardı. Bu sırada hükümdar olan Huan Ye, M.Ö. 58-31, tahta en büyük oğlun geçmesi gerektiği kuralını koydu ve bu kural M.Ö. 2. yüzyıl ortalarına kadar devam etti. 3.24. Çin'in üstünlüğünü kabul edenler ve etmeyenler. Bunlar arasında bölünme. M.Ö. 60'dan sonra ölen Hüsulü Chuan Chu'nun eşinin yardımıyla Sa Bilge Kralı Tuçi Tang, Wu Yan Chuti adını alarak Shanyo oldu. Kraliçe daha kocası ölmeden Tuçi Tang'a aşıktı. Çünkü geleneğe göre yeni bir Shanyu, ölmüş bir Shanyu'nun karısını Shanyu eşi yapabilirdi. Leviratüs denilen bu evlilik sistemi, yani üvey anne veya ölen kardeşin eşi ile evlenme, Bozkır'da yaşayan Türkler arasında yaygın uygulanan bir gelenektir. Kraliçe de bu gelenekten faydalanmış olmalıdır. Yeni Shanyu daha önceki hükümdar döneminde güçlü olan herkesi yok etti. Ancak sol kanat ona düşman oldu ve kendilerine Qi Hu Shan'ı Huan Ye ünvanıyla Shanyu yaptılar. Savaşta Huan Ye'ye yenilen Wu Yan Chuti intihar etti. Bundan sonra Hunlar M.Ö. 57'de 5'e bölündüler. M.Ö. 54'te Huan Ye ve kardeşi Qi Qi sadece ayakta kalabildi. Bu yılda kardeşine yenilen Huan Ye, Hun başkentini terk etti ve güneye doğru ilerleyip o tarafta hüküm sürmeye başladı. Burada Huan Ye Çin'e bağlanmayı kabul etti. Bundan sonra onlara bağlı bir idare sistemi sürdürecekti. Bundan sonra Hunlar M.Ö. 57'de 5'e bölündüler. M.Ö. 54'te Huan Ye ve kardeşi Qi Qi sadece ayakta kalabildi. Bu yılda kardeşlerine yenilen Huan Ye, Hun başkentini terk etti ve güneye doğru ilerleyip o tarafta hüküm sürmeye başladı. Burada Huan Ye Çin'e bağlanmayı kabul etti. Bundan sonra onlara bağlı bir idare sistemi sürdürecekti. Öncelikle Han Sarayı'na bağlılığını bildirecek olan Huan Ye, oğullarından birini Çin'deki hanedan sarayına rehine olarak yollayacaktı. Çinliler Hunlara hediye verecekler, karşılığında Hunlar Çin'e vergi gönderecekti. Çin, Huan Ye'ye askeri koruma desteği verecekti. Bunun yanında yine Han, ipek ve yiyecek gibi maddelerden vermek zorundaydı. Huan Ye bundan sonra birkaç yıl içinde kendisine ait tüm bağlılık görevlerini yerine getirdi. M.Ö. 53 yılında bir oğlunu Çin'in başkentine rehine olarak gönderdi. Sonra M.Ö. 51 yılında Çin imparatoruna ilk defa bağlılığını bildirmiş ve vergi de götürerek kendisi Han imparatorunun sarayını bizzat ziyaret etmiştir. Huan Ye'nin bu şekilde teslimiyeti Orta Asya tarihinde bilinen İlk olaydır. Hunların bir kısmının Çin'e bağlandığını gören Batı bölgelerinin devletçikleri de Han hanedanına yaklaştılar. Onlar da bağlılıklarını Çin imparatoruna bildirdiler. 7. ayrımın sonu. Sayfa 69.